Ayrım 6.
Pyotr'a dizginleri koyuverdi. Bir cigara yaktı. Stepan'la bir daha dalaşsınlar diyeceği ağır sözleri geçiriyordu içinden. Hırsından deliye dönmüştü. Gösterecekti ona. Yer açın, ben de sığınacağım. Stepan Pyotr'ı usulca yana iteledi. Arabanın basamağına sıçradı. Birden araba bir sarsıldı, durdu. Atlar çamurda kaydı. Ön ayakları toprağa dövdü. Gergin koşumlar çatırdadı. Pyotr atlara bağırarak arabadan atladı. Ne oluyor diye sordu Stepan endişeli. Hristonya atıldı. Bir şey mi kırıldı? Allah'ın belası herifler. Bir ışık bulun dedi biri. Kimde kibrit var? Stepan, kibrit versene. Atlardan biri tökezlemiş, soluk soluğa yerde yatıyordu. Birisi bir kibrit çaktı. Turuncu bir ışık çemberi, sonra yine karanlık. Pyotr titreyen eliyle yere yuvarlanan beygirin sırtına dokundu. Dizgininden çekiştirdi. Bırst! At içini çekti, devrildi. Arabanın oku çatırdadı. Stepan birkaç kibriti birden ateşledi. Yere serilen kendi atıydı. Bacağı ta dizine kadar bir köstebek çukuruna dalmıştı. Hristonya bir acele kolan kayışını çözdü. Çıkarın şunun bacağını. Piotra'nın atını çözün çabuk. Dur lanet hayvan, bırst. Çifte atıyor kahrolası, kenara çekilin. Sonunda güç bela Stepan'ın atını ayağa kaldırdılar. Pyotr hayvanı geminden tutarken Hristonya çamura çömelmiş, havada sallanan bacağını inceliyordu. Kırılmış galiba diye bağırdı kalın sesiyle. Fyodor Bodovskov yassı elini atın titrek sağrısına şaplattı. Birkaç adım yürütün, belki bir şey olmamıştır dedi. Pyotr hayvanın başını çekti. At ön ayağını yere basmadan bir iki adım yürüdü, kişnedi. O sırada Tomil'in kaputunu giymiş, ayaklarıyla yeri dövüyordu. Canı sıkılmıştı. Kırılmış öyle mi? Hayvan gitti. Kızgındı. O ana kadar tek kelime söylemeyen Stepan sanki bu sözü bekliyordu. Hristonya'yı kenara iterek Pyotr'a saldırdı. Kafasına yumruğunu indirecekti, ıskaladı, omzuna vurdu. Kapıştılar, çamura yuvarlandılar. Stepan Pyotr'ı altına almıştı. Diziyle başını bastırıyor, birbiri ardına yumrukları indiriyordu. Hristonya çekti, aldı onu. ''Neden bu ha?'' diye haykırdı Pyotr, ağzı kanlı. ''Yoldan çıkmasana çıyan!'' Pyotr Hristonya'nın elinden kurtuldu. ''Hadi hadi susun, saçmalığı bırakın!'' diye kükredi Hristonya. Bir eliyle Pyotr'ı arabaya doğru iteledi. Bodovskov'un ufak fakat dayanıklı atını Pyotr'ın atının yanına koştular. Hristonya Stepan'a atına binmesini buyurdu. Kendi de arabaya çıktı. Pyotr'ın yanına oturdu. Gnilovskoy köyüne vardıklarında gece yarısı olmuştu. Karşılarına çıkan ilk kulübede durdular. Hristonya gece yatısına kalıp kalamayacaklarını sormaya gitti. Kaputunun eteğine saldıran köpeğe aldırmadan ağır adımlarla pencereye doğru yürüdü. Kepengi açtı. Camı tıkırdattı tırnağıyla. ''Hey ahbap!'' Yağmurun uğultusu, bir de köpeğin havlaması duyuldu yalnız. ''Ahbap, hey iyi insanlar, İsa hakkı için izin verin, bu gece burada kalalım. Kim miyiz? Kamptan geliyoruz. Kaç kişi mi? 5 kişiyiz. Güzel, Allah razı olsun sizden. Girin içeri, hadi!'' diye bağırdı, bahçe kapısına yöneldi. Bodovskov atları içeri alırken avlunun tam ortasında yere devrilmiş bir domuz yalağına çarptı. Az daha yıkılıyordu. Ağız dolusu küfür savurdu orada. Atları ambarın damı altına koydular. Tomil'in dişleri birbirine çarpa çarpa kulübeye girdi. Pyotr ile Hristonya arabada kaldılar. Gün ağarırken yola koyulmaya hazırdı hepsi. Stepan kulübeden çıktı. Peşinden iki büklüm bir koca karı geliyordu. Hristonya atları koşarken acımayla mırıldandı. ''Ah ninem ninem, ne de çarpıksın bak. Kilisede diz çökmek hiç de zor gelmiyordur sana ha? Öyle fazla eğilmeye ne hacet, alnın yere değecek neredeyse. Öyle benim atmacam, hassa erim benim, diz çökmek bana zor gelmiyor ya. Ama senden de iyi dar ağacı olur hani. Herkesin bir şeyi var işte.'' Yaşlı kadın homurtulu homurtulu gülümsedi. Hristonya kadının ağzında sık, sağlam, küçücük dişlerini görünce şaşırdı kaldı. ''Bakın hele şuna, dişlere bak. Turna balığı mübarek. Ben zavallıya bir düzine versen ya şunlardan nine. Genci sözde ağzımda tek diş kalmadı. Sana versen bana ne kalır gözüm?'' Sana nineciğim at dişleri takarız. Nasıl olsa ölmene az var. Yukarıda da insanın dişine bakmıyorlar. Ermiş kişiler arasına çingeneler karışmış olamaz ya. Zevzeklik baştan aşağı zevzeklik, dedi Tomilin. Gülümseyerek arabaya tırmandı. Ambarın yanına vardıklarında yaşlı kadın hangisi diye sordu. Siyahı, Stepan içini çekti. Kadın bastonunu yere bıraktı. Hiç beklenmedik, kuvvetli, erkekçe bir hareketle atın yaralı bacağını kaldırdı. İnce yamru yumru parmaklarıyla hayvanın diz kapağına bastırıp okşadı bir süre. At kulaklarını geri yatırdı, dişlerini gıcırdattı. Acıdan ardayakları büküldü. ''Yok, kırık yok orada. Bana bırak, iyileştiririm.'' ''İyileşir mi dersin yine?'' ''Bilinmez ki gözüm, umarım iyileşir.'' Stepan elini sallayıp arabaya doğru yürüdü. ''Bırakıyor musun, bırakmıyor musun?'' diye koca karı arkasından gözlerini kırpıştırarak sordu. ''Kalsın, kalsın. Bu mu iyi edecek atını? Üç ayaklı bırakırsın, hiç ayaksız alırsın. Haber vereyim. Sen de hani iyi kambur bir baytar buldun.'' diye Hristonya bastı kahkahayı. ''Bitiyorum onun için nine. Gözüm de tütüyor herdem. Gördün mü, diz bağlarım çözülü çözülü veriyor. Avludan geçerken görmeyeyim. Yüreğime bir ateştir düşüyor. Neredeyse yere çömelip ayak izlerini öpeceğim. Yardım et bana. Evlendirecekler bir başkasıyla. Yardım et bana, iyi kadın. Ne istersen veririm. Bir bu gömlek kalsa üzerimde veririm. Yeter ki sen yardım et bana.'' Aksinya'ya bakan koca karı Drozdika'nın gözleri yüzünü kaplayan çizgilerin danteli içinde ışıl ışıldı. Kızın acıklı hikayesini dinlerken başını iki yana sallayıp duruyordu. ''Kim bu delikanlı?'' ''Panteleimon Melekov'ların oğlu.'' ''Hani şu Türk?'' ''Evet.'' İhtiyar kadın pörsümüş çenelerini çiğnedi durdu, cevap vermedi. ''Yarın çok erken gel bana. Kız, gün ışımaya başlarken dona suya gideceğiz. Özlemini yıkayıp yuvacağız. Yanıma bir tutam tuz al da gel.'' Aksinya sarı şalıyla yüzünü kapadı. Etrafına bakına bakına kapıdan çıktı. Çok geçmeden geceye karışıp gitmişti. Adımları uzaklaştı. Köyün öbür ucunda bir yerde birileri şarkı söylüyordu. Aksinya bütün gece gözünü kırpmadı. Şafak sökerken Drozdika'nın penceresi dibinde bitiverdi. ''Nine! Kim o?'' ''Benim ben, Aksinya, kalk!'' Ara yollardan suya indiler. Kıyıda kumlar soğuktu. Dondan yaş, ayaz bir sis vuruyordu. Drozdika Aksinya'nın elinden tutup nehre sürükledi. Kendi eli hep kemikti. ''Ver tuzu bana. Güne doğru haç çıkaracaksın.'' Aksinya haç çıkardı. Doğunun mutlu pembe renklerine gözlerini dikmiş, acı acı bakıyordu. ''Avcına biraz su al, iç, çabuk.'' Aksinya suyu içti. Koca karı kapkara bir örümcek gibi tembel bir dalganın üstüne yürüyüp çömeldi, fısıldadı. ''Keskin ayaz dipten derinden akıp gelen, yanan kavrulan, yürekte canavar, özlemeye, ateşe, kutsal haç adına, kutsalın kutsalı en temiz el değmemiş anamız adına, Tanrı'nın kölesi Gregor'' gibi bir takım sözler çalındı kulağına Aksinya'nın. Drozdika nemli kumun üstüne biraz tuz serpti, biraz da suya serpip geri kalanı Aksinya'ya verdi. ''Omzundan biraz tuz aşır, çabuk.'' Aksinya koca karının dediğini yaptı. Drozdika'nın kavruk yanaklarına hüzünle, kızgınlıkla bakıyordu. ''Yetmedi mi artık?'' dedi. ''Tamam, tamam.'' Aksinya soluk soluğa eve koştu. İnekler avluda böğürüşüyordu. Darya gözleri mahmur, yüzü al al olmuş, ineklerini köyün sürüsüne katmaya götürüyordu. Aksinya'yı görünce gülümsedi. ''İyi uyudun mu komşum?'' ''Hamdolsun. Nereden böyle erken erken?'' ''Köyde bir göreceğim vardı da.'' Kilisenin çanı bakır dilli, kesintili bir şamatayla ahaliyi sabah duasına çağırıyordu. Köyün sığırtmacı yan yolda kırbacını şaklattı. Aksinya bir acele inekleri ağıldan saldı, sonra sütü merdiven başına süzmeye götürdü. Ellerini önlüğüne sildi, sütü süzgece döktü. Düşünceliydi. Bir tekerlek gürültüsü, yolda at horultusu. Aksinya güğümü yere koydu. Gitti ön pencereden baktı. Stepan belinde palasının kını bahçe kapısından geçiyordu. Eliyle önlüğünü buruşturdu. Kerevete çöktü Aksinya. Merdivenlerde adım sesleri, merdiven başında adımlar. Stepan eşikte, yüzü kasık, yabancı. "Evet," dedi. Bütün dolgun, canlı vücudu sallantıda. Aksinya onu karşılamaya gitti. "Döv beni," dedi yavaşça. Yan dönüp durdu. Evet, Aksinya. Bir şey saklamıyorum. Döv beni Stepan. Başı göğsüne düşmüş, toz toparlak olmuştu. Kollarıyla karnını koruyordu yalnız. Kocasının önünde öyle durdu. Korkudan şekli gitmiş yüzünde, gözleri koyu çemberleri içinden hiç kırpmadan bakıyordu. Stepan bir sallandı, yanından geçti. Yıkanmamış gömleğinden erkek terinin, yolculuğun acı kokusu saçıldı odanın içine. Papağanı çıkartmadan yatağa çöktü. Omuzlarını silkti. Kılıç bağını bir yana attı, uzandı. Sarı bıyıkları aşağı düşmüştü. Aksinya başını çevirmeden yan gözle baktı ona. Stepan ayaklarını yatağın ayak ucuna koydu. Çizmelerinden yol yol çamur akıyordu. Gözlerini tavana dikti. Palasının deriden püskülüyle oynadı. ''Kahvaltı ettin mi?'' diye sordu. ''Hayır, yiyecek bir şey ver bana.'' Biraz süt içti. Ekmeği ağır ağır çiğniyordu. Aksinya sobanın yanındaydı. Dehşet içinde kocasının küçük, kirli kulaklarının çenesiyle beraber inip kalkışını seyretti. Stepan masadan ayrıldı. Haç çıkardı. ''Anlat bana canım, hepsini.'' diye emretti kısaca. Aksinya başı önde masayı topluyordu. Ses çıkarmadı. ''Söylesene, kocanı nasıl bekledin? Bir erkeğin namusunu nasıl korudun?'' Kafasına inen korkunç yumruk Aksinya'nın ayaklarını yerden kesti. Onu kapıya doğru fırlattı. Sırtı kapının kasasına çarpınca inledi Aksinya. Öyle çelimsiz bir kadın ne ki? Etli canlı kapı gibi adamları yumruğunu denk getirdi mi havada uçururdu Stepan. Ya korku ayaklandırırdı onu öyle ya da kadınlığından gelen bir güç. Aksinya düştüğü yerde bir an durdu, dinlendi, sonra toparlandı. O ayağa kalkarken Stepan odanın ortasında durmuş esniyordu. Daha yeni cigara yakmıştı. Tütün kesesini masaya fırlatıp davranmasına kalmadı, Aksinya kapıyı ardından vurup kaçtı. Stepan peşinden kovaladı. Aksinya avluyu Melekovların çiftliğinden ayıran çite koştu. Üstü başı kan içindeydi. Çitin orada Stepan ardından yetişti. Kara eli bir çaylak gibi kadının kafasına düştü. Saçlar parmaklarının arasından kaydı. Stepan bir daha davrandı, saçlarından yapışıp karısını yere çaldı. Bir koca öz karısını ayakları altına alır da ezer de, ne olmuş yani? Kolsuz Alexi Şamil, bahçe kapısının önünden geçerken içeri bir baktı, gözünü kırptı, gülümsedi. Gülümseyince gür, kısa sakalı ikiye ayrılıverdi. Stepan, nikahlı karısının cezasını veriyordu. Şamil durup görmek istedi. Karısını döve döve öldürecek mi, öldürmeyecek mi Stepan? Ama kıyamadı. Kadın değildi ne de olsa. Uzaktan sanırdın Stepan kazak dansı yapıyor. Mutfak penceresinden bakan Gregor da bir aşağı bir yukarı zıplar görünce onu öyle sandı. Ama bir daha baktı, kulübeden fırladı. Yumrukları göğsünün üstünde sıkılı, parmaklarının ucunda koşuyordu. Piotra ardından seyirtti. Yüksek çitin üstünden kuş gibi uçtu Gregor, olanca hızıyla arkadan Stepan'a bindirdi. Stepan sallandı, döndü, Gregor'un üstüne yürüdü. Melekov kardeşler canlarını dişlerine takıp dövüştüler. Leşe dalan akbabalar gibi durup durup Stepan'ın üzerine saldırıyorlardı. Stepan'ın yumrukları altında Gregor birkaç kere yeri boyladı. Piotra tıknaz Stepan'dan daha toplucaydı. Yumrukların altında rüzgar yiyen kamış gibi sallanıyor, yine de düşmüyordu. Bir gözü parıl parıl, öteki ham erik rengine dönmüş. Stepan basamaklara çekildi. O sırada Hristonya çıka geldi. Stepan'dan bir koşum takımı ödünç almaya gelmişti. Dövüşenleri ayırdı. ''Durun hadi!'' diye bağırdı kollarını sallayarak. ''Ayrılın yoksa atamana söylerim.'' Piotra avcuna biraz kan, yarımda diş tükürdü. Kısılmış sesiyle ''Gel hadi Gregor!'' dedi. ''Bir gün yine düşer elimize.'' ''Bana posta koymaya kalkışmayın bak!'' diye Stepan merdivenlerin oradan tehdidi savurdu. ''İyi, iyiyim. İyisi mi iyisi yok. Bağırsaklarınızı dökerim dışarı. Ciddi mi bu, şaka mı?'' Stepan bir koşu basamakları indi. Gregor ileri atıldı. Hristonya kapıya doğru iteledi onu. ''Davran da göreyim bak nasıl sopa yiyorsun.'' O günden sonra Melekovlar da Stepan Astakov arasındaki nefret sımsıkı bir kalbuk düğümüne döndü. Kader iki yol sonra Gregor Melekov'un Doğu Prusya'da Stalyopin yakınlarında bu düğümü çözmesine uygun görmüştü. ''Söyle Piotra'ya, kısrakla kendi atını hazır etsin. Pantaleimon Gregor'a buyurdu. Gregor avluya çıktı. Piotr arabayı samanlıktan dışarı itti, çıkardı. Kısrakla senin atı koşacaksın, öyle dedi babam. Biliyorum, o çok konuşmasın, diye Piotr'a karşılık verdi. Kolan kayışını bulmaya gitti. Kilisede zangoç gibi ciddi mi ciddiydi Panteleimon. Çorbasının sonuna gelmiş, tere boğulmuştu. Dunyaşka Gregor'un hiçbir hareketini kaçırmıyordu. İlini çıka yıkanmış, tertemiz olmuştu. Omuzlarına sardığı limon sarısı bayramlık şalıyla pek heybetliydi. Dudaklarının kenarına çöreklenmiş bir anaca kaygıyla ''Ye, ye az daha'' dedi ihtiyara. ''Acından öleceksin.'' ''Vakit yok şimdi'' dedi öteki. Piotra'nın uzun, buğday sarısı bıyıkları kapıda göründü. ''Arabanız hazır, buyurun.'' Kendini tutamayıp güldü Dunya. Yüzünü yeni içine sakladı. Darya mutfaktan geçti o sıra. İnce yay gibi kaşlarını oynatarak Grishka'ya bir baktı. İliniçka'nın kurnaz emmi kızı Dul Vasilya teyze onlarla gelecekti kız istemeye. Arabaya ilkin o girdi. Güzelce yerleşti. Başını oradan oraya çeviriyor, habire gülüyor, güldükçe pörsümüş dudaklarının altından çarpık çurpuk kara dişleri görünüyordu. ''Vasilya dişlerini gösterme!'' diye Panteleimon ihtar etti. ''Her şeyi bozacaksın.'' O dişler ne öyle? Yalpa vuruyor ağzında. Biri o yana, biri bu yana. Ne yapalım babacığım? Güveye giden ben değilim ya. Olsun, sen yine de gülme. Vasilya gücendi. Tam o sırada Piotr kapıyı açtı. Gregor dizginleri ayırdı. Arabanın başına geçti. Panteleimon'la İliniçka arkada iki küçük çocuk gibi yan yana oturuyorlardı. Piotr, bas kırbacı diye bağırarak dizginleri şaklattı. De, kör olası! Gregor dudaklarını ısırdı, savurdu kamçıyı. Hayvanlar kayışlara asılıp birden fırladılar. ''Dikkat et, tekerlek takılacak!'' diye bir çığlık attı Darya. Araba keskin bir dönüş yaptı, taşların üzerinde seke seke yoldan aşağı gitti. Piotra'nın atı geride kalıyordu. Gregor yana eğilerek hayvana kırbaçla dokundu. Babası rüzgar kapıp götürmesin diye sakalını sımsıkı elinde tutmuştu. Uzanıp kısık sesiyle haykırdı. ''Kısrağı, kısrağı kırbaçlasana!'' İliniçka rüzgarın gözüne getirdiği bir damla yaşı ceketinin dantel yenine sildi. Kırpış kırpış gözleriyle Gregor'un sırtında kabarıp oynayan mavi saten gömleğe baktı. Yolda kazaklar durup onlara yol veriyor, arkalarından baka kalıyorlardı. Avlulardan koşup gelen köpekler atların ayaklarına dolanıp havlaşıyordu. Gregor kırbaç demedi, at demedi, sürdü arabayı. 10 dakika içinde köy gerilerde kalmıştı. Çok geçmeden Korşunov'un avlusu tahta çitle çevrili büyücek kulübesine vardılar. Gregor dizginlere asıldı, boyalı oymalı kapıların önünde araba zınk diye durdu. Gregor hayvanların başında kaldı. Panteleimon topallaya topallaya merdivenlere yürüdü. Fısır fısır etekleriyle İliniçka ile Vasilya ardından koştular. İhtiyar arabada gelirken topladığı cesaretini yitirmemek için acele ediyordu. İlk basamağa gelince birden tökezledi. Sakat bacağını basamağa vurdu. Acıdan kaşlarını çatarak tertemiz süpürülmüş basamakları pat küt tırmandı. Mutfağa İliniçka ile hemen bir hizada girdiler. Kendinden neredeyse 15 santim kadar uzun olduğu için karısının yanında durmaktan hiç hoşlanmazdı Panteleimon. Bir adım ileri attı, takkesini çıkarıp siyah ikonun karşısında haç çıkardı. ''İyi günler'' dedi. ''Şükür Tanrı'ya'' evin erkeği ayağa kalktı. Tıknaz, lepiska saçlı bir ihtiyardı. ''Miron Gregorievic, konuk getirdim sana'' diye sözü bağladı Panteleimon. ''Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Maria iskemle getir ziyaretçilere.'' Onun gibi yaşlıydı karısı, dümdüz göğüslü. Pırıl pırıl üç taburenin tozunu bir kere daha aldıktan sonra konukların önüne sürdü. Panteleimon hemen birinin ucuna ilişti. Mendiliyle alnının terini sildi. Lafı uzatmadan konuya girdi. İş için geldik. İliniçka ile Vasilya da eteklerini kaldırıp oturdular. Baş üstüne ne gibi bir iş? Evin sahibi gülümsedi. O sırada Gregor girdi içeri. Çevresine bakındı. Korşunov'ları selamladı. Miro'nun çilli yüzü birden kızardı. Meseleyi çaktı. ''Atları avluya aldır, biraz saman kosunlar önlerine.'' dedi karısına. Kadın çıktı odadan. Bir konuyu görüşecektik de Panteleimon devam etti. Kıvırcık sakalını okşuyor, küpesini çekiştirip duruyordu. Senin evlenmemiş kızın, bizim de oğlumuz var. Bir anlaşmaya varamaz mıyız dersin? Bilelim hele. E verecek misin kızı, e vermeyecek misin? Hısım akraba olurduk. Kim bilir, belki de. Miron tepesinde saçı dökülmüş noktayı kaşıdı. Doğrusu bu sonbahara pek düşünmüyorduk. Burada iş başımızdan aşkın. Yaşı da pek gelmedi. Daha 18'ini yeni doldurdu. Öyle değil mi Maria? Öyle. Tam evlenme çağında, diye Vasilya söze karıştı. Genç kız dediğin ne? Çabuk yaşlanır. Yerinde rahat oturamıyordu. Merdiven başında görüp çaldığı ufak çalı süpürgesini ceketinin altına sokuvermişti. Çalılar etine batıp duruyordu şimdi. Kızın süpürgesini çaldı mı görücü, muradına erdi demekmiş. Daha ilkbaharda istediler kızımızı. Bizim kızımız evde kalmaz, Allah'a şükür memnunuz. Tarlada olsun, evde olsun, her iş gelir kızımızın elinden, diye Korşunov'un karısı cevabı yapıştırdı. İyicek biri gelir de kızı isterse hayır demezsiniz tabii, diye Panteleimon susturdu kadınları. Ev sahibi başını kaşıdı. Hayır dedik, demedik, o değil. Ne zaman istesek eveririz biz kızımızı. Panteleimon Prokofievich reddedecekler sandı, bozuldu. Siz bilirsiniz tabii. Damat hacıya benzer. Hiç beklemezken siz gelir çalar kapıyı. Ama öyle dükkandan damat almak istiyorsanız ya da başka birine, o zaman başka. O zaman özür dileriz. Görüşmeden sonuç alınmayacak gibiydi. Panteleimon telaşlandı. Kızın anası tepesinde çaylak dönen kuluçkaya yatmış tavuk gibi gıdıklıyordu habire. Vasilya tam o sırada imdada yetişti. Ateşe tuz serpercesine öyle sakin, yerinde bir laf kalabalığına boğdu işi, gedik kapandı. Hadi hadi gözümün nurları. Böyle bir mesele ortaya çıktı mı yolunca çözülmeli. Çocuğunuzun mutluluğu kollanmalı. Sizin Natalya'nız ne kadar arasan dünyada bulunmaz onun gibisi. Ne de güzel iş geliyor elinden. Ev kadını dediğin böyle olur. Onun için gözünüzle görün işte. Cömertçe kollarını açtı. Panteleimon'a döndü. İliniçka'nın sözünü ağzına tıkadı. Tam ona layık bir koca. Yüzüne baktıkça ben bile bir tuhaf oluyorum. Rahmetli kocama öyle benziyor. Ailesi de yaman çalışkandır. Kime isterseniz sorun buralarda. Prokofievich nasıl bir adamdır söylesinler size. Dünya ailem bilir ne namuslu iyi insandır o. Tanrı hakkı için çocuklarımızın başı derde girsin ister miyiz hiç? Kadının azarlayıcı ufak sesi Panteleimon'un kulaklarına melhem gibi geldi. Burun deliklerinden fışkıran ufak kıl kümelerini iki parmağının arasına almış çekiştirirken onu dinliyor, bir yandan düşünüyordu. Ah tatlı dilli şeytan seni, nasıl da konuşuyor. Hele hele belli ne demek istediği. Başka karı olsa adamı aptala çevirirdi. Hay eksik etek hay. Vasilya'yı takdirden nerede olduğunu unutmuştu. Öbürü kızı, kızın ailesini, yedi silsilesini övüp göklere çıkarıyordu.